Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız Nitelikli İnsan ve Aile Medyamız programının ortak yayınına hoş geldiniz. 2025'in son programındayız. Çok değerli bir konuğum var, İhsan Aktaş Hocam. Kendisini kamuoyuna yeteri kadar tanıyorsunuz zaten ama benim indimde has memleketlerden bir tanesi olan yurdum insanı Bayburtlu. İlahiyat mezunu ama sonrasında hem sosyoloji, özellikle kentleşme ile alakalı ve siyaset bilim doktorası var. Genar zaten kamuoyu araştırma şirketinde kurucu başkanlığını yapıyor. Yeni Şafak yazarlığı var, Star yazarlığı var, var da var. Ama bugün insanı konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz.
Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
Sefalar getirdiniz. Bir değerlendirme programı gibi olsun istedim abi. İnşallah sizce de uygundur. Sizin paradigmalarınız, gözlükleriniz, mercekleriniz farklı görüyordur toplumu her noktasına dokunduğunuz için. Şöyle bir genel bir değerlendirme yapsak sosyolojik olarak baktığınızda 2025'te dünyada ve Türkiye'de sizin gözünüzden ne gördünüz, ne yakaladınız, nasıl baktınız olaya?
Öncelikli olarak toplum sürekli değişen bir olgudur ve Hazreti Adem'den günümüze kadar toplumda değişimler olmuştur.
Eyvallah.
Bu değişim kimi zaman hoş karşılanmamıştır, kimi zaman bu yeniliklere karşı insanların refleksleri olmuştur. Fakat şöyle, dünyanın farklı zamanlarında, mesela imparatorluklar zamanında o değişimin daha yavaş olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan modern çağa geldiğimizde özellikle kentleşme, yani şöyle düşünün, bir Anadolu kentini düşünün ya da batıdaki küçük bir kenti, bir kırsalı. Neredeyse insanlar hayatında 100 yıl köklü bir değişiklik olmuyor. Ama sanayi devrimiyle beraber insanlar kente taşınınca bir defa geleneklerinden kopuyor, aileden kopuyor. Aslında bir kalabalık bir yığın haline geliyor. Şimdi Anadolu'da bir 100 hanelik bir köye baktığınız zaman o köyde 1000 tane hikaye vardır. Yani uyum vardır, kavga vardır, insanların günlük hayatlarından çıkan hikayeler vardır ama Esenyurt'ta 200 dairelik bir yere girdiğiniz zaman ya da Etiler'de 300-500 dairelik bir yere girdiğiniz zaman artık orada bir sosyoloji neredeyse yok. Bu sefer sosyolojinin şekillenmesi medyaya, sosyal medyaya, çalışma ortamlarına kalıyor. Bu da aslında birey üzerinde otokontrolün daha az olduğu ve insanların o değişime ayak uydurabildiği bir dönem. Fakat burada şey var, mesela Batılılar şöyle bir şey yapmışlar, bir hukuk üretmişler ve insanları bu hukuka uygun terbiye etmeyi başarmışlar. Bir inşa var ve terbiye var. Bizde kamu düzeni açısından baktığınız zaman inşada da sorun var, terbiyede de sorun var. Özellikle de yani aile, şöyle düşünün, hani çekirdek aile ya da kırsaldaki bir aile çocuğunu nasıl kontrol edeceğini biliyor, otokontrolü biliyor. Kesinlikle. Ya da akraba ya da muhit. Fakat şimdi ailede çocuğu kontrol etmekte zorlanıyor. Muhit dediğimiz şey yok zaten, hani mahalle yok. Bu sefer de başka çabalar, daha çok kurumsal yapılara yer kalıyor. 90'larda dünyada, Türkiye'nin dünyaya açılması, dini bilgilerle yüzleşmesi, o liberal ortam, aynı zamanda vakıfların, derneklerin, geleneksel tarikatların örgütlenmesine fırsat verdi. Bu bozulma ve iyileşme dengesinde sivil toplum örgütlerinin çok rolü oldu. Fakat şimdi giderek hayat beslenme açısından sosyal medyaya ve medyaya kaldı. Ama şundan tam kurtulamadık aslında. Bu eğitim sisteminde de, akademide de temel değerlerine sadık, onu yücelten, onun üzerine kendini bina eden bir topluma geçemedik. Hala mesela Batılılar şöyle bir şey yaptılar ya da bu modern paradigma, makbul olan olarak kendilerini tarif ettiler. Aha. Ve gayri makbul olarak da Müslümanları ve diğer milletleri tanımladılar. Bugün hala sokakta ya da üniversitede ya da bir yerde insanlar kendisini makbul olana yaklaştırdığı zaman kabul göreceklerini düşünüyorlar. Mesela ama şeyler öyle değil.
Aşağılık
mesela
kompleks değil mi bu bizim açımızdan?
Bence bu bize yüklenmiş bir şey. Yani bizim bu bizim toplumumuz. Yazık yani olmuş. Şöyle düşün, yani Gustave Le Bon İslam'a karşı reddiye makalesini yazdığı zaman Namık Kemal bir Osmanlı aydını olarak onunla dalga geçmiş, ciddiye almamıştır. Ama bizim 200 yılımız o paradigmaya verilen cevapla geçmiştir. Dolayısıyla Geldiğimiz noktada şuna ihtiyaç var. Ben pazar günkü makalem de yazı da bunun üzerineydi.
Allah razı
normalde
olsun,
gazete yazısı üzerine atıf yapılmaz. Hani gazete yazıları böyle çok çok önemli şeyler değildir ama bu yazı düzgün bir yazı çıktı. Biz Batı bilimi bütün insanlığın diğer değerlerini reddetti. Dini de reddetti. Bizim 200 yıllık din anlayışımız neredeyse Batı'ya karşı bir savunma diniydi. Ama şimdi artık bilimin tekeli kalmadı. Teknolojinin de tekeli kalmadı. Batı'nın üstünlüğünü de Çin, bizim gibi ülkeler örseledi. O zaman demek ki biz kendi dinimizi, kültürümüzü, değerlerimizi hakikatin kendisi olarak alıp bunun üzerine kendimizi inşa edebiliriz. Belki de bu yeni çağda böyle bir duruş sergilenirse bu bozulma ve iyileşme arasındaki dengeyi belki iyileşme yoluna döndürebiliriz diye düşünüyorum.
İnşallah. Dolayısıyla iki şeyi ben buradan alıyorum cevap olarak. Bir, köyün ya da Anadolu'nun o hikaye şeyinin şehirde kırılması ama şehirde de teknolojik imkanların yeni bir hikaye oluşturma imkanı.
De bir şey de var belki bunu. Bizim dinimiz kente dönük bir dindir. Turgut Cansever Hoca der ki Hazreti Peygamber'in devesi gelip Medine'de durduğunda şu anlaşıldı ki bu dinin yönü kente dönüktür. O kırsalda var olan kültür kentte kendini yeniden üretecek, yeniden var edecek.
İnşallah.
Belki buradaki anlayış daha sofistike olacak, daha dingin olacak. Ben Erenköy'de bu Osmanlı döneminden kalma son nesil ailelere yetişmiştim. Onlar tıpkı bizim Anadolu'daki anne babamız gibi o dini kültürü ya da dinin kendisini kültürle beraber mezzederek yaşıyorlar.
Elhamdülillah.
Belki tekrar böyle bir şehirli bir din anlayışının da tekrar inkişafını bekliyorum.
İnşallah. Ama hep Cumhurbaşkanımız der ya abi, eğitimde biraz sıkıntımız var, kültürde sıkıntımız var, şehirleşmede sıkıntımız var. Hani bu üç sacaya tekrar bir ihya olursa herhalde.
Ya bu motivasyon gibi daha çok kalkınmaya dönük motivasyondu. Kalkınma ve gelişmeye dönük. Kalkınmayla alakalı yeteri kadar mesafe kat ettik. İşte bu eğitim kültür meselesi acaba 20 yıl önce mi birinci mesele olmalıydı, bugün mü olmalıydı? En azından bugün de olsa kârdır diye
elhamdülillah,
düşünüyorum.
Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah razı olsun. Şöyle çok böyle televizyonlarda tabii tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz ama bizim dinleyenler ve izleyenler açısından onlara da böyle bir şey olsun, kısa bir özet gibi. Bu yılın kırılma noktalarına bakarsanız geçmişe göre ne değişti, neyi farklı yaptı dünyada insanlar, ya Türkiye'de kırılma noktaları neler oldu mesela?
Pandemiden başlayalım. Pandemide insanlık büyük bir buhran içerisine girdi ve bir umutsuzluk ortaya çıktı. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi aslında. Her bir vatandaş bireysel anlamda ölüme yaklaştı. Yani bir kendini sorguladı.
Bunu hissetti değil mi iliklerine
fakat
kadar?
Fakat sonrasında beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Bu merkez büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde burada yansımaları farklı. Onlarca farklı hurafe ve uzay tarikatları ortaya çıktı. Efendim bir takım insanlar gelecekmiş, iyilik getireceklermiş, uzaylılar yaklaşacakmış falan gibi. Ya din boşluk kabul etmiyor. Galiba dünyada dinsiz insan yoktur ama bu tür arayışları olan insanlar arttı. Bunu da bazı insanlar şöyle diyorlar. İlahiyat çevrelerinin toplulukla tesirinin azalması insanları bu tür yerlerde cevap aramaya etti. Orada da bilimde de öyledir, dinde öyledir. Bilimsel üretim olmayınca hurafe kaplar yerini. Dini düşüncede de üretim olmadığı zaman, çaba olmadığı zaman onun yerinde bu hurafe ve biraz da aslında sapık fırka diyelim, sapık fırkalar kaptı. Ama genel anlamda baktığınız zaman bir defa sosyal medya toplum hayatında çok rol işgal etmeye başladı. Artık hocaların yerinde biliyorsunuz din anlatan fenomenler aldı.
Doğru.
Burada da bunu da çok iyi, hani iyi örnekleri yukarıya çekip kötülerle de mücadele etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye böyle tam bir bıçak sırtı bir noktada. Bir defa siyaset anlamında tam bağımsızlık yolunda önemli mesafe kat etti. Belki de dünyada savunma sanayinin bir ülkenin kaderini bu kadar belirleyeceği hiç tahmin edilmezdi ama Türkiye'nin hem lojistik altyapısı hem enerji hatlarına olduğu güçlü durumu, savunma sanayinin güçlenmesi, güçlü orduyla teçhizatın birleşmesi bir özgüven oluşturdu. Tam bağımsızlık yolunda Türkiye ilerlerken şöyle bir toplumda bir itikatsızlık var. O da şu, Batılılar 200 yıldır kendilerini efendi, diğer milletleri köle koyup aşağıladıkları için aşağılık kompleksi kendiliğinden oluşmaz. Adamlar kendi medeniyetini ortaya koyduktan sonra kendi varlıklarını ya da diğer milletlerin yokluğunu kendi varlığı olarak belirlemişler. Ve sürekli aşağılayıp sürekli örseledikleri için bir bakıma bütün milletleri Afrikalı köle seviyesine düşürmüşler. Şimdi bizim özellikle Mavuskar Camii'ye, Anadolu insanı, kadre uğramışlar, garibanlar. Bu memleketin büyüklüğüne, geleceğine, tarihine inançları var. Kötü olan tarafı bu milletin batı tarafından yetiştirilmiş elitleri bu milletin bugünkü pozisyonuna inanmak istemiyorlar. Ama şöyledir yani siz 100 yıl işgale uğramış, 100 yılda kültürel emperyalizme maruz kalmışsanız var olan durumunuzun güçlü olduğunuza kendinizi inandırmanız da zor olur. İşte şöyle bir bakın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, müzakerelerine, girdiği diplomatik ilişkilere. Dünyada ABD, Çin, Türkiye, Rusya. Beş devlet
masada,
konuşuluyor.
Evet.
Beş devlet konuşuyor. Ama biz 17. ekonomisiz dünyanın. Evet. Ya da şöyle Türkiye'nin dışına çıktığınız zaman Türkiye'deki olumsuz şartlardan arındırılmış Türkiye, Balkanlarda, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da nereden bakarsanız bakın Türk devletleri teşkilat tarafından. Burada büyük bir Türkiye ve büyüğü
güç
var.
Güç merkezi olarak görünüyor.
Bu iki sebebe dayandırıyorum. Birincisi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihsel misyonla özdeşleşmesi, o tarihsel imparatorluk misyonuyla. İkincisi kendi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması. Üçüncüsü de Türkiye'nin kalkınmış olması. Eğer bu değerlere sahip olup da fakir fukara kalsaydık, geri kalsaydık dışarıda bu büyü oluşmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir yönüyle bu toplum geleceğini arıyor. Kaybettiği şeyi arıyor. Diğer taraftan bir işte değer kültür mücadelesi veriyor. Diğer taraftan acaba bağımsız, tam bağımsızlık yolunda irade koyanlar var, buna direnenler var. Dolayısıyla böyle 40 çemberin içe geçtiği bir Türkiye ki biz bir imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Onlarca kültürü barındırıyoruz. Bir de dış politikada da kendi başımıza bırakılmayacak kadar önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu toplum herci merci birlikte yaşıyor ama aşarız inşallah. İnşallah. Doğru bir yoldayız diye düşünüyorum.
İnşallah. Tam bu anlattığınız kısımda Gazze nerede duruyor sizin gönlünüzde, zihninizde?
Ya Gazze
etkisi
şöyle,
açısından soruyorum tabii ki.
Ben Gazze ile ilgili çok iddialı bir cümle kurmak istiyorum. Gazze çağı değiştirdi.
Allah hani, razı olsun. Orta tam beklediğim cümle.
Orta Allah çağ vardır, yakın çağ vardır. Gazze niye çağı değiştirdi? Batı hegemonyası kendisini hem ülkeleri işgal edip sömürüp hem de demokrat olarak tanımlıyordu. Diğer taraftan da 75 yıldır bir Siyonizm hegemonyası bütün dünyayı iliklerine kadar teslim almıştı ve insanlık bunun farkında değildi. Gazze meselesi geldi. Yani bu işte Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuvayi Milliye ve Mücahit diye adlandırdığı insanlar dünyanın gözünden perdeyi indirdi. Ve şu an mesela Gazze'de bir ateşkes süreci var. ABD'de tartışmalar bütün hararetiyle devam ediyor. Biz eğitim sorunları yaşayan bir ülkeyiz. Sağlık sorunlarımız var. İşte 90-100 milyarı bu 9 milyonluk ülke için niye veriyoruz? Onlar mı bizi yönetiyor, biz mi onları yönetiyoruz?
Bunu kendi halkına sorgulattı.
Kendi halkına sorgulattı. Yani bir defa İngiltere'nin müstakil bir devlet olmadığı ortaya çıktı. Almanya'nın köle bir devlet olduğu ortaya çıktı.
Bütün çıplaklığıyla.
Fransa'nın yeteri kadar hür olmadığı ortaya çıktı. Ve Türkiye, bazı İskandinav ülkeleri, İspanya gibi halkıyla, devletiyle özdeş, zulmün karşısında duran bir değer üreten ülkeler ortaya çıktı. Dolayısıyla şeyden hemen sonra ben bir yazı yazmıştım. Neyi değiştirdi diye. Gazze'de. Bence dünyayı değiştirdi.
Allah razı
ve
olsun.
Bundan sonra dünya 7 Ekim'den önceki gibi olmayacak. İsrail'in de her ne kadar arz-ı mevut gibi iddiaları olsa da İsrail'de 7 Ekim'den bir gün önceki kadar güçlü olmayacak. Ve bundan sonra ben İsrail'in zevale doğru gittiğini düşünüyorum.
İnşallah. Allah razı olsun. Umarım Gazze öğretmenimiz olmaya devam eder. Rabbimin nusreti de nasip olur. İhsan abicim, sizin yazılara, konuşmalara baktığımız zaman 5 eksende bir yoğunluk görüyorum. Konuşmaların içerisinde bazı önemli sac ayakları var. Fil sütunları, kubbenin. İslam olmazsa olmazı, din çok zaten müktesebatınıza, ilahiyat geçmeniz dolayısıyla. Medeniyet tasavvuru ki konuşmanızın başında da değindiniz bu coğrafya. Adalet vurgunuz var çok. Ahlakla ilgili konuşmanız var ve nüfus tabii ki insan kaynağı olarak. Kısa kısa bunlara değinirsek, İslam desem mesela ümmetin durumu açısından hani insan kaynağımız, ümmeti Muhammed, Müslümanlar. Bu açıdan ne söylersiniz? Yani İslam şu anda bu çağda nasıl bir...
Ya İslam kıyamete kadar vahiy var olacağına göre, kendini yeniden üreteceğine göre aslında bu 200 yıl önce karşılaştığımız şeyi, meydan okumayı açtık biz. Bugün dünyada 1,5 milyar Müslüman varsa ve yaşıyorsak, sadece şöyle bir sorunumuz var. Bu 1,5 milyar Müslüman bir düzen kurma, medeniyet kurma fikrine vakıf olacak mı, olmayacak mı? Tabii 90'lı yıllarda bu biraz İslam devlet üzerinden şekilleniyordu. Bugün baktığımız zaman muhtemelen Türkiye gibi merkezlerin güçlenmesi ve etrafında birlikler oluşması şeklinde.
İnşallah.
Ben bunun, Hazreti Peygamber'in dönemi çok önemlidir. Osmanlı kuruluş dönemi çok önemlidir. O yükseliş dönemlerinde olduğu gibi bir düzen kurma motivasyonuna İslam düşüncesinin ihtiyacı var. Fert olarak iyiyiz, Müslümanız. Her ülkede milyonlarca Müslüman var. Ama bunların artık dünyada bir adaleti tesis ve düzen kurmak için bir birliktelik motivasyonuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama bu şey gibi, Yeşil Kuşak Hareketi'nde olduğu gibi değil. Özgün ve kendi medeniyet kodlarının has bir şey olmalı diye düşünüyorum.
İkincisi medeniyet tasavvuru. Medeniyet tasavvuruyla alakalı, hani eğitim sistemimiz ortada. Tarih şuurunu tam olarak aktaramıyor muyuz? Tarihi şahsiyetlerle ilgili, hani az evvel Anadolu coğrafyasında hikaye üretmeyi, hikayenin aktarımını söylemiştiniz. Ne demek istersiniz?
Yani öncelikli olarak şöyle, şimdi bir eğitim sistemi kurgulanırken ya da kültür ortamları oluştururken biz acaba şuradan mı bakacağız? Yani 100 yıl önceki Batı medeniyetini alıp bir okulda öğrencinin var olması için, yetişmesi için ya da değer kazanması için acaba şeyi rengi noktasını oraya mı dayandıracağız? Yoksa biz medeniyet üretmiş bir milletiz. Asr-ı Saadet dönemine, işte Mavera'nın Nehir'e, daha sonra İstanbul'a, işte Endülüs Emevilerine ya da Saraybosna'ya, acaba buralara bakarak ya da Timur İmparatorluğu'na bakarak kendi değerlerimize bir şey mi inşa edeceğiz? Bence burada millet olarak da yönetim olarak da tam karar veremedik. Aslında bir hani ülkenin lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın zihinsel dünyasına baktığınız zaman tam bu anlattığımız gibi buraya oturuyor. Fakat aşağıya bu geçmiyor. İnsanlar orada çatallaşıyorlar. Bence bir millet, hangi millet olursa olsun, kendi değerlerini keşfetmeden, kendi tarihini keşfetmeden, milletinin kodlarını keşfetmeden, yani böyle kargacık burgacık bir şey olur. Acaba Avrupalı mıyız, işte doğulu muyuz, batılı mıyız? Biz bilimi, bilgi insanının ortak mirası olarak gördüğümüze göre, baktığınız zaman Çin bir teknoloji üretiyor. Selçuk Bayraktar bir teknoloji üretiyor artık bir şeyin. Batı biliminin de teknolojik temelinin de bir büyüsü kalmadı. Tekelciliği de kalmadı.
Doğru.
Ha, o zaman demek ki yani Fransızlar Fransız gibi olacak, Türkler Türk gibi olacak, Almanlar Alman gibi olacak. Yani biz onlar gibi olmayacağız.
Eyvallah.
Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya inşa dediğimiz şey de ne zaman ortaya çıkar? Bir insan tevhid akaidi doğruysa, kendi kodlarından besleniyorsa, tarihinden, kültüründen, mirasından, dünyadaki gelişmeleri de eş zamanlı takip ediyorsa, buradan iyi bir Müslüman, iyi bir memleket evladı örneği ortaya çıkabilir. Ve bu sefer mesela bir çocuğunuzu düşünün, komşunun çocuğunuzu düşünün. Acaba Fatih Sultan Mehmet'e bakarak mı ya da bir sahabeye, Peygamber Efendimiz'e bakarak mı kendisini inşa edecek, yoksa işte Batı'nın bilim adamlarına bakarak mı ya da devlet adamlarına bakarak mı? Bizim toplum bu geçişi tam olarak yapamadı. Yani orada mesela Fransızlar evet şeyin üreticisidir. Yani demokrasi ya da işte Batı kültürünü, ama Fransız olmayı önemserler. İngilizler kendi kültürünü, Almanlar kendi kültürlerini önemserler. Biz de onların kültürlerini önemsemeye devam ediyoruz. Bu kolay değil tabii. 200 yıllık bir sömürge ya da kültür emperyalizmden geçmiş bir milletiz. Ben burada kendi kodlarımızın, yani Said Halim Paşa gibi düşünüyorum ya da Tunus Hayrettin Paşa gibi, bizim değerler namına bir problemimiz yoktur.
Eyvallah.
Uygulamada problemimiz var. Onlar da
o da çözülecek evet. Diyorsunuz. Gelelim olmazsa olmaz direkt, ana direkt adalete. Evet. Adaletle alakalı yorumunuzu nasıl görüyorsunuz?
Ya adalet şöyle, şimdi öncelikli olarak bu batılı devletler kendi milletleri için bir adalet numunesi ürettiler. Yani Almanlar için, Fransızlar için hem bir refah toplumu oluşturdular hem de onu kendi milletlerine pay etmeyi becerdiler. Gerçi Amerika'da bu biraz sorunlu bir alan. Bizde de normalde tarihten beri hep şöyle vardır, Müslümanın adaletine güvenilir. Gel ki FETÖ kendi uygulamalarıyla burada büyük bir yara açtı bize. Bugün baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Bugün Türk toplumun sorunu nedir diye sorulduğunda ben çok ekonomi olarak görmüyorum sorunu. Bu millet zenginleşti, kaynaklara erişti. Sadece bu kaynakların eşit ve adil paylaşımı. Burada da ben yeni bir anayasadan, tepeden tırnağa bir anayasadan, devamında bir hukuk toplumuna geçiş ve bir adım daha ileride de rıza toplumuna geçiş olması lazım. Rıza toplumu nedir? Vatandaş birbirinden razı olacak. Vatandaş devletten razı olacak. Devlet vatandaştan emin olacak. Ve bir vatandaşın başına bir şey geldiği zaman, bir hukuksuzluk, adaletsizlik diyecek ki ben adalet kapısına başvurduktan sonra bundan sonra işim bitmiştir. Fakat gördüğüm kadarıyla son dönemlerde adalet üzerine tartışmalar çok fazla. Bunu adaleti maalesef sadece yani karı koca kavgası ya da iki komşunun sokakta yaptığı kavganın çözümü değil. Aslında bir adalet mekanizması aynı zamanda paylaşımı da belirler. Gelir dağılımı da belli, adaleti de belirler. Yani vergi adaletinden gelir adaletine tutun da paylaşıma kadar ya da ülke kaynaklarının bölüşümüne kadar adalet bütün buralara sirayet eden şeydir. Ben eğer memlekette geleceğe dönük reform yapılacaksa bu alanlarda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biz adalet üzerine bina edilmiş bir toplum düzeni kuramadık. Yani bunun arayışına devam etmemiz lazım.
Ki medeniyetimiz adalet medeniyeti olmasına rağmen yani ana şeyi adalettir.
Ya işte Fatih Sultan Mehmet'in kendisinin yargılandığı dava sadece bir fıkra değildir yani. Biz biraz geçmişteki meseleleri Nasrettin Hoca fıkrası gibi ele alıp onu uygulamaya aktarmıyoruz. Ya da işte Ahmet Cevdet Paşa'nın kendi değerlerimiz üzerinden bir hukuk sistemi inşa etme çabası önemliydi. Biraz da bu hukuka milletin uyup uymama meselesini bence hukukun temel değerleriyle ilgili de görüyorum. Bu millet tam benimsenemedi. Yani Fransızlardan, işte İsviçrelerden, Alman, İtalyanlardan alıp parça parça oluşturduğumuz hukuk sistemini belirlemedi. Bence bu millete ait bir toplumsal sözleşme, anayasa ve onun iz düşümü bir yeni adalet sistemine ihtiyacımız var diye
düşünüyorum. İnşallah, ama bunda bir parantez içinde aydın ve münevverlerin de suçu yok mu abi? Yani yukarıya bunu aktarmada, sesini duyurmada, yapılan her şeyi doğru gibi görüp destekleyince, sonrasında yanlışlar ortaya çıkınca ondan sonra yorum yapmak düşüyor.
Almanya'da şey diyorlar, yani 80 tane hukuk paradigması üzerine yayınlanan dergi varmış. Bunlar ciddi içtihatlar, ciddi tartışma, hukuki meseleler. Bizde diyorlar bu düzeyde 4-5 tane dergi yoktur. Şimdi bir konu entelektüel tarafından işte ülema konuşulacak, tartışılacak.
Önemine istinaden değil mi?
Tabii yani hem eleştiri yapılacak hem teklif yapılacak. Biz de şöyle devleti böyle bir insan gibi görüp, mücerret bir varlık gibi görüp, devlet şunu yapsın, bunu yapsın değil. Nihayetinde içtihadın temelleri hukuk fakültelerinde atılmalı. Oralarda tartışma yapılmalı.
Eyvallah.
Ya da toplumun temel meseleleri oralarda alıp harmanlanmalı ki idare de alsın, bundan istifade etsin. Biraz şey konusunda var. Bu AK Parti dünyada sokakla liderlik arasındaki en iyi mekanizmayı kurmuş partiydi. Şu an sokakla daha çok konuşan bir AK Parti yoktur. Yani o 2002'den 2015'e kadar kurulmuş düzen darbeler eliyle örselendi. Biz eski düzene de bir daha kavuşamadık yani.
Eyvallah. Tam bu noktada ahlak desem abi, ahlaki açıdan yorumunuz nasıl?
Ya ahlak konusunda çok enteresan bir durum var. Şimdi biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanlar özgürlük ve ahlak meselesini işte Amerika'nın sahil kentlerinden, Batı'nın da gece kulüplerinden kopyalamışız. Oysa mesela bugün mesela gidin İstanbul'da sokağa bakın, kadınların giyim kuşamına bakın. Bir de gidin Avrupa'da bir ülkeye bakın ya da iki üniversiteyi mukayese edin. Bir defa Cumhuriyet'in normları diye bir şey var Avrupalılarda. Yani bir sistem norm üretir yani. Davranış kalıbı üretir sokakta, kamusal alanda, meydanda. Bizde özellikle bu Batı modernizmine veya Batı'ya güneş gibi bakıp da kusuru görmeden, dediğim gibi yani Amerika'nın sahil kentlerinden, Hollywood'dan ve gece kulüplerinden kopyalanmış bizde bir Batı ahlakı var. Öyle bir Batı yoktur. Diğer taraftan da bizim kendi değerlerimiz, yani şöyle bir şey yapalım. Türkiye'de gayri ahlaki bir durum ayıplanamıyor. ahlak ayıplanabiliyor. Çok enteresan bir
norm ayıplanıyor
durumda.
Değil mi? Çok enteresan.
Tabii normunuz varsa bu ayıplanabiliyor. Yani bir kişi terbiyeliyse, ahlaklıysa, düzgünse namazını, tamam bunu 1940'lı yıllarda hoş göremeyiz de. 40'lı yıllarda bir rejim var ve rejim dönüştürmek istiyor ve sopayla dönüştürmek istiyor. Senin dindarlığın, muhafazakarlığın, tarihe bağlılığın onun umurunda değil. Ama şimdi 2025 yılına geldiğimiz zaman acaba ahlaklı olan mı muteberdir, ahlaksız olan mı? Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ahlaksız olan sanki ahlaklıdan daha muteber gibi. Burada da mesela bu şeyin Ömer Han'ın işte duvarların arkasındaki kent şeyi Fezzi anlatırken başlıkların birisi duvar ve haya. Ben o kitabı okurken şöyle bir sarsıldım. Mesela biz haya kavramını unuttuk. Ben bir arkadaşımın önemli görevli de bunu, bir arkadaş teyzesiyle bir şey konuşurken, evladım biz günah bilmeyiz, haya biliriz.
Eyvallah.
Günah nedir bilmeyiz ki yani bizim hayatımızı, haya biliriz. Yani
haya günah işlemekten korur zaten.
Fakat yani, şöyle mi? Mesela bugün baktığınız zaman haya yok yani. Haya kelimesi gündemimizden çıktı. Hani eyvallah. Normlara geçmeden
önce.
Geçmeden. Bence farklı. Avrupa'da aileye veriyorlar eğitimi. Amerika'da daha çok okullara. Bence bir ailenin, iki okulların. Bir de bu böyle adab-ı muaşeret deyince böyle çok tumturaklı geliyor kelime. O böyle sanki alacaksın bir şey. Ama şöyledir aslında, bu toplum kurallarına uygun yaşama kurallardır. Bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ben Amerika'da bir okulun önünde duruyordum. Çocuklar okuldan çıktı, zenci okuluydu. Çok giyimliydilerdi. Sıraya girdiler. Otobüsün önüne çubuk açıldı, yol kesildi. Çocuklar böyle yarım metre arayla teker teker okula girdiler. Yanımdaki arkadaş dedi ki, Türkiye'den bir çocuk dedi, buraya geldiği zaman İngilizcesi varsa direkt birinci oluyor okulda. Nasıl dedim? Dedi burada eğitim vermiyorlar ki. Orta 1-2-3'e kadar ana sınıfından başlayıp neredeyse tamamı davranış eğitimiyle geçiyormuş. Otobüse nasıl bineceksin, nasıl özür dileyeceksin, yatağını nasıl toplayacaksın? Çöp bağlamanın, çöpü bağlayıp dışarıya koymanın eğitimi 8 haftaymış okullarda. Tam aynı arkadaş bu konuyu anlattığı zaman biz de sık sık böyle seyahat ediyorduk, otel değiştiriyorduk. Baktım otellerde adamlar geliyorlar, işte birer metre arayla sıra bekliyorlar. Bizim check-in yaptırdığımızı düşün otelde ya da işte rezervasyon yaptırdığımızı düşün. Dirseğimizi şeye koruruz, arkadaki adam da omuzumuza yaslanır. Ha, demek ki onu şunun için söylüyorum, o ilkokulda, ortaokulda alınan disiplin, terbiye hayat boyu bir toplumsal kural olarak yaşamaya devam ediyor.
Eyvallah.
Dolayısıyla devlet kural vaaz eder, okul kural vaaz eder, aile kural vaaz eder. Ya kuralsızlık ahlaksızlıktır. Bunu adalete kadar götürebilirsiniz. Bence ana sınıfından bugün başlasak 20 yıl sonra bu toplumu kurallı, adalet. Yani şöyle düşünün, bir adam hanımıyla kavga ettiği zaman çekip vuracak mı, polise gidip ya da adalete mi gidecek? Komşuyla kavga edince adalete mi yürüyecek, başka bir şey mi?
Eyvallah.
Dolayısıyla ben şeyin, toplumun kuralla kaideli bir topluma geçebileceğine dair kanaatim vardır.
Elhamdülillah.
Tamam, bu böyle şey gibi olmasın, kurşun asker gibi olmasın ama bu toplumun bir düzene ihtiyacı var. Belki de
amen,
mahkemelerin yükü de %50 azalır diye.
Kesinlikle.
Eğer kurallı kaideli bir
geçen
toplum
geçen Sayın şey Bakanımızla konuşurken bu Türkiye Yüzyılı Marif Müfredat modeliyle alakalı falan çok böyle övgü dolu şeyler. Dedim Sayın Bakanım, yani lokantada menü değil dedim, yani lezzet şefte, asıl öğretmen şeyimiz var, problemimiz var. Meslektaşlarımız alınmasınlar ama inşallah o dediğiniz 20 yılı iyi öğretmenlerle o ahlakı, o normu, o ilkeleri verecek düzeye getiririz abi.
Ya öyle, ben şunu düşünüyorum, bazı insanlar toplumun fesada gittiğini düşünür. Ben biraz İbn Haldun ekolüne bağlıyım ve geleceğin geçmişten daha iyi olacağı
inşallah,
inanıyorum.
İnşallah.
Bu da iyi insanların, çaba sarf edenlerin, idealist insanların toplumda daha çok olması lazım. Bir
İnşallah.
Devlet ayakta tutuyorsa, bu devletin iyi insanı vardır, iyi komşusu vardır, iyi memuru vardır, iyi yöneticisi vardır.
Allah sayılarını
artırsın. Artsın diye.
Keşke vaktimiz çok olsa ama son soruya geldim. Aile medeniyetimiz de programın bir tanesi. Hem nitelikli insan, nüfus da ortada. 2004 yılında bir kitap yazmıştım. Ben bu dünyaya ÖSS için gelmedim diyorsan istediğin şeye odaklan. Orada dershanelere niye karşı olduğumu, özel okul, devlet okul arasında devlet okullarının içini nasıl boşaltıldığına karşı bayağı bir eleştirim olmuştu. Üniversiteler olmamalı. %10'undan fazlası gereksiz diye yazmıştım. Çok eleştirmişti bilim dünyasında. Sonra Teoman Dural hocamla tanıştık. İşte her ile bir üniversiteye o da karşı çıkıyordu. Ben de kısık sesimle yazabildiğim kadar, duyurabildiğim kadar. Şimdi geldiğimiz 25 yıl sonra baktığımızda artık birçok meslek okulunun kapatılacağını, üniversitenin bazı bölümlerinin kapatılacağı falan, nüfusun durduğunu, bunun bir beka meselesi olduğunu görüyoruz. Nüfus ve insan, son bununla bitirelim abi.
Ya şöyle, bu şeyde Devlet Planlama Teşkilatı'nın aslında insani planlama bölümü var. Bu neoliberal hükümetler devlet planlama işini çok sevmezler, karşıdırlar. Devleti yavaşlattığını düşünürler. Bunun tabii mekansal planlaması zorunlu olarak yapılıyor. Yani stratejik planlamalar, kent planlamaları. Fakat insani planlama, yani o sosyal planlama, biraz Türkiye'de eksik kalmış olmayan bir şey. Hatta sosyal planlamanın, yani şöyle düşünün, yani Trump'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Urban'ın ve Putin'in etkisi olmadan önce 4-5 yıl önceki LGBT rüzgarını düşünün. Artık herkes ailesinden korkmaya başlamış. Şükür o rüzgar kesildi, yani büyük oranda kesildi. Ha, o zaman demek ki siz boş durduğunuz zaman, kendi geleceğinizi, nüfusunuzu, ailenizi planlamadığınız zaman başkalarının rüzgarı gelip sizi etkileyebiliyor ki bu çok sert bir rüzgar yani. Karşıda durması zor. O zaman demek ki biz, tabii bu şeyde de insanlarımız kırdan kente göçtü, tutunmaya çalıştı, iş kurdu. Şimdi artık kentleştiğine göre biz tekrar ailenin, mahallenin varlığını hatırlayabiliriz. Yani bu geçiş dönemleri insanlara aileyi unutturuyor. O kargaşa, o arayışlar, iş kurma, geçim sıkıntısı ya da işte değişimler, yeni yerlere adaptasyon. Tamam, varsayacağız ki artık biz bu kentteyiz, İstanbul'dayız. 30-40 yıl buradaysak gelecek hayatımız da burada geçecek. Artık yavaş yavaş aileyi, çocuklarımızı, çevremizi fark edecek duruma gelebiliriz diye düşünüyorum. Ben şeyde de şunu gördüm. Çocuklarıyla konuşabilen, paylaşabilen, bir ortak kültür oluşturan ailelerin çok şikayetçi olmadığını gördüm. Bir de gençlikten şikayet ediyorsak, bu gençlik kimimizin oğludur, kimimizin komşusudur, doğru, kimimizin akrabasının çocuklarıdır. Doğru. Böyle bir yabancı heyula gibi görüp de böyle gençler üzerine fantastik tezler kurmaya gerek yoktur. Herkes kendi çocuğuyla birebir ilgilendiğinde, ki zaten şöyle düşünün, kent hayatında insanlar bir yaştan sonra çocuklarından başka bir uğraşları olmuyor.
Baba dediniz, dedeyi de ekleyeyim şahsınızda. Güzel bir kesinlikle. Dede. Sizin gibi dedelerin sayısını yani Rabbim artırsın. Aynen. Torunlarımız da geleceğin genci çünkü.
Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla şöyle bir aileyi fark etme konumuna gelebiliriz. Bir şey, İsveçli bir hanımefendi Türkiye'deki dindarlar ve seküler arasındaki görüş farkları üzerine bir doktora yapmıştı. Orada da bizi seçmişlerdi. Hayat hikayemizi anlatırken mesela bir ifadede bulundu. Her şey olağanüstü fakat gördüm ki dedi, aileye fazla vakit kalmamış. Mesela çok uyarıcı oldu o, evet, o doktor öğrencisinin, evet, şeyi. Ben de baktım. Evet. Hani sabah bir yerdeyiz, gündüz bir yerdeyiz, akşam bir yerdeyiz. O özellikle de teşkilatçılık, örgütçülük dönemlerinin yoğun olduğu dönemde. Mesela bu benim için bir uyarı olmuştu.
Eyvallah.
Artık biz ailelerimizi fark edebiliriz.
İnşallah. Allah razı olsun. Çok sizden çok teşekkür efendim ediyorum. İhsan abicim, şeref verdiniz. Yarın sabahki Galata buluşmasını hatırlatalım. 1 Ocak'ta. 1 Ocak'ta Galata, evet, Galata Köprüsü'ndeyiz inşallah. Aziz dostlarım, 2025'in son programıydı. İhsan abinin bahsettiği o veciz sözü benim ifademle de tamamlayalım. Hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi etmez. Çalıntı malı da borç ödenmez. Kask alanında kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayatın dengesinde yaşandı. Ama İhsan abinin dediği şekilde biz bir Osmanlı bakiyesiyiz. Medeniyet tasavvurumuz var. Bu topraklar kadim medeniyeti, kadim değerlerin onları ihtiva ediyor. Çok köklü bir mazimiz var. Dolayısıyla tarih şuuruyla, tarih bilinciyle ama geleceğe dair ümit var olarak da kesin inşallah çalışmaya, çabalamaya devam edelim. Bugün 31 Aralık. Umarım yılın son gününde kişisel muhasebenizi, kişisel bilançonuzu çıkartırsınız. Geleceğinizin geçmişinizden çok daha iyi olduğunu, İhsan abi de ümit var olarak onu söylemişti, geleceğe dair ümitlerini. Bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.